İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Evren Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak ben Kur'an mucizelerinden başlamak istiyorum. Kur'an biliyoruz ki hak kitap ve Allah'ın bizlere indirmiş olduğu ve her şeyin çok gerçekçi ve doğru olduğu bir kitaptır. Bunun örneklerini çok fazla sayısıyla görebiliyoruz. Bir de şöyle düşünmemiz gerekiyor. 1400 sene önce hiçbir insanın tahmin edemeyeceği şeylerin günümüzdeki olayları anlatıyor olması, yani Kur'an'da belirtilen olayların günümüzde gerçekleşiyor olması bize Kur'an'ın gerçekten Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor. Çünkü bir insanın bunu tahmin edebilmesi ya da söyleyebilmesi mümkün olan bir şey değildi. İşte Kur'an mucizeleri bize en büyük avantajı zaten. İman sahibi olanların imanını arttırıyor. İman etmeyen insanları iman etmesine vesile oluyor. Kur'an mucizeleri bu yüzden çok önemli. O yüzden sürekli dile getiriyoruz. Kur'an mucizelerini sürekli aktarmaya çalışıyoruz. Kur'an mucizelerinin hani doğal olaylarla ilgili işte edebi yönü olsun, matematiksel yönü olsun çok fazla Kur'an'da mucizeler var günümüzde yaşadığımız. Bunlardan biri de matematiksel yönü Kur'an'ın. Kur'an'da geçen matematiksel rakamların çok büyük önemi var. Biraz ondan bahsedelim izleyicilerimize isterseniz. Kur'an'da dikkat çekici sayılar. Hazreti Musa ile 40 gece sözleşilmesi. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz onun arkasından buzağı tanrı edinmiş ve böylece zalimler olmuştunuz. 40 gece anlamına gelen Erbani Leyleten ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar olan harf adeti 40'tır. Ayette Erbani Leyleten 40 gece ifadesine kadar olan noktalı harflerin ebced değeri de 40'tır. Bu konu Kur'an'da ilk olarak Bakara suresinin 40. ayetinde başlamaktadır. Bu konunun başlığında 40. ayetin hece adeti 40'tır. Taştan 12 fınar fışkırması. Yine şeytandan Allah'a sığınırım. Yine hatırlayın, Musa kavmi için su aramıştı. O zaman biz ona asanı taşa vur demiştik ve ondan 12 pınar fışkırmıştı. Böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk, fesat yaparak karışıklık çıkarmayın. Ayette 12 anlamına gelen İsnata aşireta ifadesine kadar olan kelime adeti 12, taştan 12 pınar fışkırdı anlamına gelen infeceret minhu isnate eşarata aynen ifadesinde noktalı harf adeti 12, infeceret minhu isnata aşireta aynen ifadesinde kullanılan harf adeti de 12. Bir başka mucizede 3000 melekle yardım edilmesi şeytandan Allah'a sığınırım. Sen müminlere Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişiyle yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Meleklerden 3000 anlamına gelen selaseti alefin min el mekelaiti ifadesinin ebced değeri 3000'dir. 5000 melekle yardım edilmesi bir başka ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar için onlar da aniden üstünüze çullanıverirse Rabbiniz size meleklerden nişanlı 5000 kişiyle yardım ulaştıracaktır. Ayette melekler anlamına gelen el melakete ifadesinin ilk harfine kadar olan harflerin ebced değeri 5000'dir. 12 güvenilir gözetleyici gönderilmesi şeytandan Allah'a sınırım. Andolsun Allah İsrailoğullarından kesin söz yani misak almıştı. Onlardan 12 güvenilir gözetleyici göndermiştik ve Allah onlara gerçekten biz sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onları savunup desteklerseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır. 12 güvenilir gözetleyici anlamına gelen İsne Yaşara Nakiba ifadesinde harf adeti 12'dir. Ayetin başından İsne Yaşara 12 ifadesine kadar surenin ismi olan Maide kelimesinde geçen harflerin tekrarlanışı 12'dir. Ayet numarası da 12'dir. Ayetin ilk ve son harflerinin ebced değeri de 12'dir. Hazreti Musa ile 30 gece ve 10 gece için sözleşilmesi şeytandan Allah'a sınırım. Musa ile 30 gece için sözleştik ve ona bir 10 daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu tutma dedi. Araf suresi 142. ayette. 30 gece anlamına gelen Selasine Leyleten ifadesinden itibaren ibare sonuna kadar olan heca adedi 30. Selasine Leyleten 30 gece ifadesinden sonra ayet sonuna kadar Selasine Leyleten ifadesine ait harf adedi de 30. Selasine 30 kelimesinden itibaren ibare sonuna kadar olan hece adedi de 30'dur. Ayette Selasine 30 kelimesinden sonra ayet sonuna kadar surenin vukuat harfleri olan elif, lam, mim, sad harflerinin kullanım sayısı 30'dur. Ayette 10 kelimesine gelinceye kadar olan noktalı harflerin adeti 10. Aşır 10 kelimesinden sonra ibare sonuna kadar olan noktasız harf adeti 10. Aşır 10 kelimesinin Araf suresinde sondan başa doğru 10. sayfada bulunmaktadır. Ayette aşır 10 kelimesine gelinceye kadar surenin mukatta harfleri olan elif, lam, mim, sad harflerinin kullanım sayısı 10'dur. Ve ona bir 10 daha ekledik anlamına gelen ve etmanaha bir aşırın ifadesinde kullanılan harf çeşidi 10'dur. Bir başka ayette de benzer 10 sure getirmemeleri şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki haydi siz yalan üzere uydurulmuş olan olarak onun benzeri 10 sure getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. Bulunduğu ibarede aşırı 10 kelimesine kadar kullanılan harf çeşidi 10'dur. Ayette 10 kelimesine gelinceye kadar olan noktalı harf adeti de 10. Ayette yalan üzere uydurulmuş olan onun benzeri 10 sure anlamına gelen bir aşırı süverin misli müftereyatın ifadesine gelinceye kadar olan heca adedi 10. De ki haydi siz yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri 10 sure getirin anlamına gelen kul fetu bi aşri süverun mislihi füfte yaratın ifadesindeki noktalı harf adeti 10. Onun benzeri 10 sure anlamına gelen aşri süverin mislihi ifadesindeki harf adeti 10. Aşri süverin mislihi onun benzeri 10 sure ifadesinden sonra ayet sonuna kadar olan kelime adeti de 10. Onun benzeri 10 sure anlamına gelen bir aşrı süverin misli ifadesinde kullanılan harf çeşidi de 10. Ayette aşrı süverin yani 10 sure ifadesine kadar aşrı süverin kelimesindeki harfler de 10 defa geçmektedir. Burada görüyoruz gerçekten mesela ebced hesabı yapanlar çok iyi bilirler bunu. Yani Allah'ın gerçekten ifadelerinde rakamlara matematiksel olarak çok fazla değinilmiş. İşte günümüzün 365 gün olduğu bir yılın ayların 12 ay olacağı, bununla ilgili işte dünya ayın güneş etrafındaki dönüşünün kaç gün olacağı. Gerçekten Allah bize Kur'an'da matematiksel olarak çok fazla bilgi vermiş bununla ilgili. Bunlar da işte bize baktığımız zaman Kur'an'ın bugünkü mucizelerini bize çok detaylı olarak gösteriyor inşallah.
Maşallah.
Evet, Kur'an'a nereye baksak yani çok detaylı Allah yaratmış. Yani mesela işte 10'dan bahsediliyor. Sure ayet sonuna kadar 10 hece oluyor mesela. Yani neresine baksak Kur'an'ın bir mucizeyle karşılaşıyoruz. Ve de hani bazıları diyor işte sonradan siz onu öyle yapıyorsunuz diyor. Yani Kur'an'daki bilimsel bilgiler net. Yani denizlerin karışmaması, işte evrenin yoktan Allah'ın bir örnek etmemeksizin yarattığı, evrenin genişlediği, insanın ilk başta bir yere asılıp tutunan bir şeyden sonra belirli belirsiz şekildeki bir çiğnem et parçasından yaratıldığı Kur'an'daki ayetlerde net bir şekilde geçiyor. Bunu Arapçalarıyla inceleyen bilim adamları Müslüman oluyorlar. Hatta bununla ilgili deneyler yapıyorlar. Hatta Kur'an'ı daha da detaylı araştırmaya başlıyorlar. Çünkü neresine bakılsa bilimsel bir bilgiyle karşılaşıyor. Mesela işte göğe yükselir gibi diyor Allah. Göğsünüzü dar ve sıkıntılı kılarım diyor eğer İslam'dan yüz çevirirseniz. Bir bakıyorlar göğe yükselirken oksijen oranı azalıyor. Azaldığı için de gerçekten de insanın göğsü daralıyor. Nefes alamaz hale geliyor. Sonra kriz geçirip ölme durumu oluyor mesela. Oksijen belli bir süreden sonra zaten tamamen gidiyor. Şimdi bunların hepsi ayetlerde biz görüyoruz net bir şekilde Allah açıklamış ve her geçen gün bilimin ilerlemesiyle Kur'an'daki yeni bilimsel bulgulara biz rastlıyoruz, keşfediyoruz inşallah. Tabii Kur'an'ı inceleyen de dediğimiz gibi çok fazla bilim adamı var. Yani çünkü yüzlerce bilimsel bilgi şu ana kadar Kur'an'da yer aldığı görüldü. Şimdi daha başka neler olduğu tabii düşünülüyor inşallah ve çok fazla da araştırılıyor bilim adamları tarafından.
Maşallah. Bir ayette Bakara suresinin ikinci ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Bu Kur'an-ı Kerim kendisinde şüphe olmayan Allah'ın indirdiğini Allah söylüyor. Muttakiler için yol gösterici bir kitaptır. Bakın, inananlar için yol gösterici. Bilimde yol gösteriyor Cenab-ı Allah Kur'an'ın içinde. Ahlakta yol gösteriyor. Sevgide yol gösteriyor. Her şeyde Allah bize, değil mi? Kur'an'ın içinde doğru olan yolu gösteriyor. Dolayısıyla Kur'an mucizeleri çok önemli. İnşallah sen de anlattın Ender Hocam. İman hakikatleri çok önemli. Şimdi Ender Hocam'ın bir iman hakikati anlatımı var.
Evet, iman hakikatleri insanı Allah'a daha çok yakınlaştırıyor. Onunla ilgili biraz bahsedelim. Mavi kelebekler iman hakikatlerimiz. Bununla ilgili bir slaytımız var.
İnşallah.
İnşallah. Mavi kelebek tırtılları yumurtadan çıktıktan sonra 3 hafta süreyle kekikle beslenirler. Bundan sonra yere düşerek kırmızı karıncalar için çok çekici olan bir sıvı salgılamaya başlarlar. Kırmızı karıncalar etrafta belirlenmeye başlayınca tırtıl şahlanarak kafasının arkasındaki deriyi şişirir ve karıncayı bile kandırabilecek şekilde karınca şekline giriyor.
Maşallah.
Bu, evet, çok büyük bir
orada,
özellik. Yani kafasındaki deriyi şişirerek bir karıncayı kandırabiliyor. Karınca şeklini maşallah alıyor. Yani nereden biliyor kafasını şişirmeyi? Hadi şişirmeyi bildin. O karınca görünümüne nasıl gelebiliyor?
Çok bir de neden karınca? Bir yani orada evet, bir sürü canlı var. Neden karıncaya taklidi yapmaya ihtiyaç duyuyor? Maşallah. Maşallah. Allah'ın ilhamıyla yaptığını çok net olarak görüyoruz. Çok.
İnşallah.
Maşallah.
Boğulanüstü taktik yeteneğe aldanan kırmızı karıncalar tırtıllı kendi yuvalarına taşırlar ve larvaların bulunduğu en korunaklı yere yerleştirirler. Mavi kelebek tırtılı burada karınca larvalarıyla beslenerek bütün kışı geçirir. Larvalar da ipek kozasını yaparak erişkin bir kelebeğe dönüşünce de karınca yuvasını tamamen terk eder.
Maşallah.
Evet. Maşallah. İman hakikatleri gerçekten çok güzel, çok yani insana Allah'a, Kur'an'a daha çok yaklaştırıyor. Çünkü ne aklı var, ne şuuru var. Allah'ın yaratma sanatı, güzel yaratılışından olan bir şeyden. Hep çeşit çeşit. Yani kuş ayrı, kelebek ayrı, denizdeki olsun ayrı. Tamamen farklı oluyor. Çok güzel oluyor maşallah.
Maşallah. Tabii insan dünyaya geldikten sonra tabii aklı başına geldikten sonra derin derin düşünmeye başlar. Evet. Düşünen insan da Cenab-ı Allah'ı bulur. Allah'ı arar zaten insan. Yani hem ruhen, hem fiziken, bedenen, hem aklen hep Allah'ı arar. Cenab-ı Allah'ın tecellilerini görmeye çalışır etrafında. Nitekim Üstad Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor. İnsan diyor, yeryüzüne geldiğinde ilk göğü görür diyor. Göğe bakar diyor. Gök de ona seslenir diyor. Diyor ki, başını kaldır, bana bak diyor. Ben sana senin aradığını bildireceğim diyor. Ama bak, başını kaldır, bana bak diyor. Cenab-ı Allah da ne diyor? Şeytan Allah'sın, yerin ve göğün yaratılışı konularında, hususunda derin derin düşünürler diyor. Yani başını kaldırıp bakacaksın ve düşüneceksin, araştıracaksın. O zaman Cenab-ı Allah'ın yani sonsuz kudretini, ilmini, aklını göreceksin diyor. Hem bir yönden ayetler, hem de bir yönden Üstad Bediüzzaman Hazretleri. O yüzden önderin dediği önemli. Biz yere, göğe ve canlı cansız her şeye bakıyoruz inşallah, ayetin emrine binaen. Cenab-ı Allah'ın tecellilerini görürüz. Şimdi o kelebeğin onu yapması yani.
Tabii maşallah.
Acayip bir şey yani.
Kelebeğin aklı yok bir şey.
Ya, karınca yani taklidi. Yapsana karınca taklidi, sen insansın.
Tabii maşallah.
Karıncayı da biliyorsun. Düşmanı da biliyorsun. Al şeklini. Yani yok tesadüfmüş, yok bilmem. Bunlar artık olmuyor. Yani hakikaten ayıp ediyorlar böyle şeyler.
Evet,
çünkü tamam, eskiden hakikaten böyle bir araştırmayan veya böyle işine gücüne daha çok vakit ayıran, yani dünyanın klasik meşgalelerine, insan sayısı daha çoktu. Herkes işte ya işte geldik işte gidiyoruz kafasındaydı. Şimdi o değişti artık. Bak değil mi, genç yaşta insanlar aslan gibi, delikanlı olsun, bayan olsun, erkek olsun, hepsi Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını inceliyor ve bundan büyük zevk alıyor, lezzet alıyor. Yani demek ki inşallah Darwinist kafanın dediği gibi başıboş değil dünya. Cenab-ı Allah insanı başıboş bırakmamış. Çevresinde yarattığı her şey bir sebebe ve hikmete binaen yaratılmış ve Cenab-ı Allah her an bizimle beraber. Tabii yakın, yani çok yakın. kişiyle şah damarı arasında, kişiyle kalbi arasına girelim diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah sınırım. Şah damarınızdan daha yakınım diyor. Cenab-ı Allah'ın hep bizle beraber olduğunu, yanımızda olduğunu, bizi gördüğünü anladık. Yani nasıl anladık? İşte Önder'in anlattığı ve bunun benzeri olan iman hakikatleri vesilesiyle inşallah.
Şeytandan Allah sanırım, Mü'minin suresi 21. ayette. Gerçekten hayvanlarda sizin için bir ders, ibret vardır. Karınlarının içinde olanlardan size içirmekteyiz. Ve onlarda sizin için daha birçok yararlar var. Onlardan yemektesiniz. Bakın Allah'ın ilhamıyla Allah hayvanlara, canlılara ilham ediyor. Ve canlılar bize şükretmemiz için bir ders veriyor aslında. Değil mi? Yani karınca taklidi yapabiliyor. Bu bir derstir. İnsanın çok şükretmesi için. Yoksa Serdar Hocam'ın da dediği gibi aklı şuuru olmayan minicik bir canlı. Yani nasıl böyle bir şeyi akledebilir ki? Değil mi?
Ve şey, bunlar buna tesadüf diyor ya.
Tabii.
Şimdi tesadüf, hadi onlara göre tesadüf olsun. Bir tane bir şey olur.
Evet.
Tek bir şey değil ki. Yüzlerce, binlerce var. Hangisi tesadüf bunlardan? Hepsi mi tesadüf? Bu kadar saçmalık olmaz. Bunun bir yaratıcısı olduğunu herkes bilir. Aklı şuuru olan bütün insanlar bunun bir yaratıcı olduğunu biliyor.
Evet, onu Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'sını düşünen, düşünen insanlar için ayetlerimizi böyle birer birer indirdik diyor. Bu Darwinizme inananlar, Darwinist kafa, düşünmemeyi tercih ediyor. Değil mi? Ama Allah'ı arayıp bulan, bulmaya çalışan ve Allah'a olan korkusunu arttırmak isteyen insan, kişi Allah'ı çok düşünüyor ve yarattığı olayları, yarattığı canlıların üzerinde de derin derin düşünüyor inşallah.
Maşallah. Ya insanların şöyle, ya bu iman hakikatlerinin güzelliği insanların gerçekten imanını açıyor. Nasıl diyoruz mesela, inanmayan insanları imana sevk ediyor. İnananların da iman değerini arttırıyor çünkü buradaki mucizeler çok büyük. Yani mesela bu kelebeklerden bahsettik. Mavi kelebek bu özelliğe sahip. Mesela başka bir kelebekte ya Allah'ın yine mesela yaratmasını görüyoruz orada da. Kanatlarında baykuş gözü gibi gözler var mesela. Yukarıda uçan kuşlardan kendi korumak için. Zaten tesadüf olmuş olsaydı bu canlılar hani farklı farklı özelliklerde olmazdı. Kelebek türü diyoruz mesela ama her kelebeğin farklı kendine göre özelliği var. Mesela mavi kelebekler tırtıl gibi gözüküyor, yavrusu gibi gözüküyor karıncanın. İşte dediğim gibi diğer kelebeklerin kanatlarında gözler var mesela, kuşlardan kendini korumak için oradan hani baykuş gözü gibi gözüküyor. Ya bunların tesadüfen olmadığı çok açık çünkü Allah bütün canlıları bulunduğu ortama uygun bir şekilde yaratmış ve yaşama koşullarını ona göre yaratmış onunla beraber. Ve bunların da tesadüfen olmadığı zaten bakan insan için çok net bir şekilde, açık bir şekilde görünüyor ve bu tarz canlı türleri çok fazla çeşidi özellikle.
İnşallah. İnşallah. Tabii tesadüfen hiçbir şey olmaz yani. Yani tek bir şey daha iyi olacak gibi değil doğada baktığımız zaman. Mesela biraz önce bahsettiğimiz gibi işte karınca taklidi yapan kelebekten bahsettik. Şimdi arı taklidi yapan daha değişik bir canlı var. Onunla ilgili video var, onu göstereyim ben. Evet, ekrana da yansıtabilirsek. Şimdi burada bir orkide bitkisi var. Şimdi bakıldığı zaman belki ilk başta anlaşılmayabilir ama aslında bu bir dişi arının görüntü olarak neredeyse aynısı. Aynı zamanda şöyle bir özelliği de var. Koku olarak da dişi arının aynısı.
Maşallah.
Şimdi bu orkide bitkisi görüntü olarak dişi arıya benzer bir yapısı var üst kısmında. Aynı zamanda da dişi arının salgıladığı kokunun aynısını salgılıyor. Erkek arı tabii kendine çekiyor. Erkek arı da geliyor. O sırada kafasını üst bölgede bulunan, bakın şurada iki tane sarı poleni kafasına yapıştırıyor. Tabii arı devam ediyor. Başka işte orkide bitkilerine gidiyor, çiçeğine. Orada da yine aynı şekilde kafasını üst kısma çarpıyor sürekli olarak. O polenleri de atmaya çalışıyor fakat bayağı kuvvetli bir yapıştırıcısı var. Atamıyor kendisi. Sonra yine dolaşırken başka bir orkide bitkisine geliyor ve polenleri yapıştırıyor bakın. Tam orta bölge.
Resmen bir akıl var yani. Geliyor polenleri başka bir yere taşıyıp yapıştırıyor.
Evet.
Maşallah.
Gözler de tam arı gibi değil mi? Maşallah.
Yani normalde şimdi tabii burada durup düşünmemiz gerekiyor. Çünkü orkide bitkisi daha önce bir dişi arı görmüş olma ihtimali yok. Gözü yok çünkü. Onun haricinde aklı beyni yok. Ayrıca DNA'sına müdahale edilebilecek bir teknolojisi de yok.
Bir de nereden akıl edecek ki bu arının, bir arının gelip polenini alıp başka bir yere götüreceğini akıl edemez ki. Yani arıyı tanımasa dahi bu arı gelecek benden polenini alacak, işte ben yapıştırıcı kullanayım da bu gittiğinde başka bir bitkiye aynısını versin diye. Bunu zaten akıl edemez, mümkün değil. Çünkü aklı şuuru olan bir canlı değil sonuçta. Bunlarda hep biz büyük akıl görüyoruz. Bu zaten iman hakikatleri, o yüzden çok önemli. Yani baktığınız zaman insan aklının akıl edemeyeceği şeyler görüyoruz. Yani demek ki bunu bir insan yapamıyor. Tesadüfen de insanın yapamadığı bir şeyin tesadüfen olması da mümkün değil. Sonuçta hani çok büyük bir akıl gerektiriyor. Tesadüfün büyük bir aklı olamaz. Çünkü tesadüf ne dediğin zaman onun bile anlamı yok. İşte burada çok büyük akıl görüyoruz inşallah.
Mesela orkidenin mesela kokusu, yani normal bir çiçek yani kokusu olabilir. O nereden biliyor? Arının, dişi arının kokusunu bile biliyor ve de onu salgılıyor. Yani bildiğimiz normalde orkidenin kokuları, bütün çiçeklerin kokuları farklı farklıdır. Çiçeksin yani sen. Arıyla bir alakan yok. Ama onu biliyor.
Tabii maşallah. Onu incelemiş olması gerekiyor normalde değil mi? Arı dişi arıdan, işte bir dakika arkadaşım senin bir kokunu ben alayım. Çünkü ben işte neslimi devam ettirmem için bir taktik geliştiriyorum. Şu an düşündüm. Planımı kurdum. Senin kokuna ihtiyacım var. Bir damla senin kokundan maşallah alayım. İşte tanıdığım bir laboratuvar var, oraya götüreceğim. Kimyasal formülünü çözeceğim.
Nasıl salgılıyor?
Bana parfüm. Ondan sonra işte onun bir de üretimini DNA'ma yazdıracağım. Ondan sonra ben hem şekil olarak sana benzeyeceğim, hem koku olarak da senin kokunu salgılayacağım. Ondan sonra tam da üst kısmıma polenlerimi koyayım. Yani alta koysa hiçbir işe yaramaz sistem. Arkasında olsa yine hiçbir işe yaramaz. Tam üst kısma polenlerimin olduğu hazneyi koyayım. Ayrıyeten bir de kaygan olmam lazım ki işte arı kaysın, kafasını sürekli olarak o üst kısma çarpsın. Ondan sonra bunların hepsini yapayım. Gitsin arı da polen kafasına yapışsın. Kendisi çıkaramasın ama başka bir çiçeğe gelirse, denk gelirse oraya yapışsın. Yani böyle detay içinde detay, evet. Muazzam bir teknoloji ve sanat var.
Maşallah.
Şimdi bunu kalkıp da işte orkide yaptı demek, işte evrimcilerin
belgesellerinde olmaz.
Evet, yani evrimcilerin belgesellerinde şöyle acayip ibareler oluyor. Yani insanları bu mantığı kabullendirmek için İşte orkide de kendine böyle bir yöntem geliştirdi.
Aklı şuuru yok ki nasıl yöntem geliştirsin?
Nasıl geliştirecek ki böyle bir yöntem orkide? Yani insana söylesen, insan şunu zar zor yapar. Hani kimya mühendisi gerekiyor, işte kimya profesörü gerekiyor, işte makine mühendisi gerekiyor bu düzeneyi kurması için. Ayrıca heykeltıraş getirmeniz gerekiyor, öyle bir şey yapmanız için bir sanatçı olması gerekiyor. Böyle birçok şeyin bir arada olması gerekiyor ki öyle bir sistem oluşsun. Orkideye bakıyoruz, öyle bir ot parçası sadece duruyor olduğu yani. Yani Allah'ın yarattığı, ikisini de ayrı ayrı Allah'ın yarattığını biz anlıyoruz. Yoksa biz işte araştırdık, hazır olun şu an çıkardığım sonucu söylüyoruz. Orkide böyle bir sistem geliştirmiş. Çok komik bir açıklama yani. Sadece ya espri olarak belki algılanabilir ama bilimsel açıklama olarak bir değeri yok.
De bunu yapanlar, bunu bulanlar daha doğrusu, yani bunu, bu böyle arının böyle bir özelliğine sahip olduğunu araştırıp bulan bilim adamları çok uzun süre araştırmışlardır muhakkak ki arının o özelliğinin, kokusunun nasıl olduğu. Çünkü koku dediğimiz bizim ayırt edebildiğimiz bir koku değil yani. Hani insanlar, biz canlıların kokusunu alamıyoruz, dışarıdaki kelebeğin, arının kokusunu alamıyoruz. Onların kendine ait bir kokusu var ve bizim koku eşiğimizin farklı bir bölümünde. Biz alamıyoruz. Bunu araştırıp bulmaları gerekiyor. Bu canlılar bunu salgılayabilecek şeye sahip. Yani neden bizle alakalı değil de, yani aklı şuuru olan bir canlıya bunu yapmıyor da tamamen Allah'ın kontrolü altında olan bir canlıya yapıyor bunu. İşte bunun nedeni de Allah'ın, demek ki onların, şunu anlıyoruz Allah'ın ayette dediği gibi, yani onların imanıyla hareket ettiğini, Allah'ın imanıyla tamamen hareket ettiğini görüyoruz.
Maşallah. Yine başka bir canlıyla ilgili bir video göstereyim ben.
En akrobatik uçuşu olanı Yusufçuk'tur. Yusufçuk kanatlarını kendi üzerlerine katlayamaz. Ayrıca uçma kaslarının kanatları hareket ettirme şekli diğer böceklerinkinden farklıdır. Yusufçuk'un sırtında biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki çift kanat vardır. Yusuf çok ileri doğru uçarken ön kanatlar böceği çeker, arka kanatlarsa iter. Tam tersinde, yani geriye doğru uçarken bu kez arka kanatlar Yusufçuk'u çeker, ön kanatlarsa iter. Yani böcek kaslarının çalışmasını tersine çevirebilir. Bu sayede Yusufçuk uçarken aniden durup ters yönde uçmaya başlayabilir. Allah'ın Yusufçuklarda yarattığı bu üstün tasarım bilim adamlarına ilham kaynağı olmaktadır.
Yusufçuğun iki çift kanadı birbirinden bağımsız olarak farklı yönde çalışır. Yani öndeki iki kanat yükselirken arkadaki iki kanat alçalır. Kanatların hareketi iki karşıt kas grubunun hareketiyle sağlanır. Kasların bir ucu gövdenin içinde kaldıraç şeklindeki uzantılara bağlıdır. Bir kas grubu kasılarak bir çift kanadın yükselmesini sağlar. Öteki kas grubu da aynı oranda esneyerek ikinci çiftin alçalmasını sağlar. Helikopterler de aynı yöntemle alçalıp yükselir. Bu nedenle Yusufçukların bir diğer adı da helikopter bir. Üstün güç sahibi olan Rabbimizin kusursuz yaratışı bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir.
Maşallah. Mükemmel bir yani uçuş sanatı var. Hayretten de görme açısı 300 dereceye kadar Yusufçuk böcekleri gerisini görebiliyor. Yani 300 derecelik açı neredeyse komple bütün etrafını görüyormuş gibi bir şey oluyor. Yani.
Bir de o kadar küçük canlıda mesela gözündeki mercek adedi 30 bin mercek var. Evet. Bu yüzden dolayı çok net görebiliyor. Bir de havada asılı kalabilen bir canlı türü mesela. Evet.
Bilim adamları da bunlara bakarak mesela normal hayvanlardan yani Allah'ın yarattığı şeylerden bilim adamları da şu an uçaklar, helikopterler yapıyor. Sikorsky helikopterleri dediğimizi Yusufçuk'tan esinlenerek bilim adamları yapıyor ve sadece tek bir özelliğini yapabiliyor. O da havada sabit kalışı.
Asılı kalması.
O şekilde bilimden yararlanıyor.
Bir de aşırı şey hareketli olması mesela aniden durup uçması, evet, ters istikamete gitmesi işte o kanat yapısıyla alakalı. Zaten maşallah, bütün böceklerde kanatların az önce videoda da söyledim mesela kanatların gövdenin üstüne katlandığını görüyoruz. Yusufçuk böceğinde dikili şekilde dört kanatta duruyor açık, evet, şekilde. Onun nedeni de işte bu kanatlarının bağımsız çalıştırmasından kaynaklanıyor. Allah da işte bu canlıya farklı bir özellik vermiş. İşte görüyoruz hepsinin birbirinden bambaşka özellikleri var. Ve bu canlıların bu kadar özelliğe sahip olması, bu kadar farklı türde olması demek ki Allah'ın yaratmasıyla olabilecek bir şey. Yani tesadüfler bu kadar çok güzelliği, bu kadar farklı canlı türünü yaratamaz.
Milyon yıl önce Yusufçuk yine aynı Yusufçuk'tu. Evet. Fosillerimiz de var burada.
125 milyon yıllık.
Yani değişen fosil. Hiçbir şey yok. Tamamen aynı. Tabii, bütün kanatları,
onun da 4 kanadı var. Onun da 4
aynı
kanadı
yani
var.
Tamamen hiçbir değişiklik, hiçbir tesadüf dedikleri saçmalık yok yani.
Evrimleşmenin hiç öyle.
Maşallah.
Demek ki Allah bir anda yaratmış Yusufçuğu. Zaten evet, bir anda yaratılması gerekiyor. Çünkü sistemlere baktığımız zaman canlılardaki yavaş gelişmelere kesinlikle izin vermiyor. İşte evrimcilerin iddia hayal ettiği evrim mekanizmasını biz doğada göremiyoruz. Görmemiz de imkansız zaten. Bu kayıtlarına da aslında hani bakmadan önce DNA'ya baktığımızda zaten izin vermiyor ki DNA böyle bir şey. Yani yavaş gelişmelerle göz. Siz akciğerin bir parçasını alın sadece. Mesela akciğerdeki sistemin bir sistemi alın akciğerin içerisinden. Nefes alabilir misiniz? Alamazsınız. İşte kalbinizdeki tek bir sistemi alın. Kalp işlevini görebilir mi? Göremez. İşte görme sisteminde 40 parçadan bir tanesini alın. Görme işlevi var mı? Yok. Beyindeki sistemlerden bir tanesini alın. Beyin işlevi görüyor mu? Görmüyor. Neyin yavaş gelişmesi o zaman? Neden bahsediyorsunuz yani?
Ya bir de bu kadar düzen olmaz ki yani tesadüfen gelişen bir şeyde. Tesadüf diyorsunuz mesela canlı denizdeki canlı karaya geçti diyorsunuz. DNA olarak bambaşka bir özelliğe sahip oluyor da bambaşka bir ya akıl sahibi olan bir şey görüyoruz. Yani akıl sahibi olduğunu görüyoruz. Tek bir aklın olduğunu görüyoruz. Çünkü o canlının geçerken tesadüfen geçmesi onların mantığına göre bu canlı suda da çok muazzam özelliklere sahip. Karaya çıktığı zaman da aynı şekilde bambaşka, hani onların mantığıyla anlatıyorum, bambaşka özelliğe sahip oluyor. O zaman bu canlı iki tarafta da bir akıl var yani. Mükemmel bir akılın sanatını sergiliyorlar. Bu canlı neden buradan buraya geçme ihtiyacı duysun ki? Zaten orada gayet güzel bir şekilde hayatını sürdürüyor olur. Buradan buraya birdenbire hani geçmesinin bir şeyi yok. DNA'ların öyle değişmesi lazım. Kaldı ki Allah dileseydi zaten o şekilde de olurdu. Hani Allah için çünkü zor olan bir şey yok. Ama bunun olmadığı çok açık ortada. Çünkü ne bir örneği var, ne bir delili var, ne geçişi var, ne bir dedikleri gibi evrimleşme süreci var. Bir süreç yok. Çünkü o süreçte kalan canlılar oradan oraya geçene kadar hepsi ölürdü zaten. Bu sefer iki soyda da devam olmazdı. Çünkü yani bir sudaki canlı solungaçlarıyla solunum yaparken diğeri akciğeriyle solunum yapıyor. Buradan buraya oluşum evresi tek bir hani 10 saniye bile sürse sudan çıkardığın canlı zaten 10 saniye içinde ölecek. Hani bunun nasıl bir sistemde olması gerekiyor ki hani birden aniden değişime uğrayacak. Böyle bir şey olmadığı çok net ortada zaten görünüyor. İşte onlar da zaten bunun açıklamalarını yapamadıkları için işte insanlara bazı boyalı sözlerle o şekilde hani anlaşılmayan sözlerle o şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Onların
da artık bir etkisi kalmadı. Bak, Charles Darwin şöyle söylüyor. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum diyor.
Tabii.
En ağababası değil mi hocamızın tabiriyle elma yanaklı olan Dawkins soru sorulduğunda eğer göğe bakıyorsa verecek hiçbir cevabı yoksa biz diğer evrimcileri çok fazla zaten kale almayız. Asıl odur değil mi? Yani bilim adamı olarak ortaya çıkan. Söyleyecek hiçbir cevabı yoksa havaya bakıyorsa İşte yenilgi zaten burada gelmiş oluyor. Değil mi? İşte dolayısıyla şüpheleri
çok önceden doğru insanlara çıkmış. Evrim diye bir şey saçmalık uydurdular. Herkesi buna inandırdılar. Tabii. Ama 1980 itibariyle hocamız hepsini darme keşan etti yani resmen.
Fikren
hepsine çöktü.
Evet maşallah. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri böyle Cenab-ı Allah'ın yarattığı varlıklara bakıp sonra insanlara sesleniyor. Diyor ki, ey diyor gafil insan diyor. O Cenab-ı Allah diyor mahlukatıyla yani yarattığı varlıklarla diyor sana diyor kendini diyor tanıttırmak ve sevdirmek ister diyor. Yani böyle bakacaksın iman hakikatlerine. İşte evet, mesela Önder hocam iman hakikati anlattı kelebeklere. Ve bütün canlılara böyle bakacaksın. O canlının harika özellikleri Cenab-ı Allah tarafından ona verilmiştir. Ve senin o canlıya bakıp Cenab-ı Allah tanıman ve sevmen için verilmiştir. Hikmeti budur. Eğer diyor senin diyor onun diyor kendini sana tanıttırmasına sen imanla tanımazsan ve onun kendisini sevdirmesini sen ubudiyetinle yani ibadetlerinle onu sevmezsen o zaman diyor hadsiz bir cehalet ve sınırsız bir ziyan içinde olursun. Bunu bil ve ayıl diyor. Yani iman hakikatlerinin özelliklerinden bir tanesi de Cenab-ı Allah'ı sevmek, gücünü görmek, sevgiden kaynaklanan derin bir korku olması ve tüm sıfatlarını, tecellilerini görmektir. Bununla birlikte de Cenab-ı Allah'a ubudiyetimizle yani ibadetlerimizle kendimizi sevdirmektir inşallah.
İnşallah. Zaten hocam bu iman hakikatlerini gördükten sonra insanların şunu yapması gerekiyor. Her şeyi gerçekten Allah'ın yarattığını bilmesi, bunun farkında olması lazım. Bunun farkında olan insan da içinde gerçekten Allah korkusu olan insandır. Yani Allah korkusu olmayan içinde insanların bunları görmediğini görüyoruz. Yani bu gözünüzün önünde iman hakikatleri, gözünüzün önünde anlatılıyor. İspatlarıyla, delilleriyle kanıtlanıyor, ispatlanıyor, gösteriliyor. Ama siz bunu kabul etmiyorsunuz. Ya da bunu görmemezlikten geliyorsunuz. Bu da işte iman etmemenin en büyük nedeni de insanların içindeki Allah korkusunun olmaması. Allah korkusu dediğimizde hani Allah'tan böyle korkmak anlamında söylediğimiz Allah'ın nasıl sevdiğimiz birini kaybetmekten korkarız. Bize olan sevgisini kaybetmekten korkarız. Allah sevgisi bunun kat kat daha fazlasıdır. İnsanlar bunu kaybetmekten aslında korkması gerekir.
İnşallah.
Hatta hocamızın bununla ilgili açıklamaları da var. İşte Allah korkusunun insanlar üzerindeki etkisi ve Allah korkusunun insanlarda nasıl bir etkisi olduğunu ve Allah korkusunun nasıl olduğuna dair açıklamalar var hocamızın. Onları biraz isterseniz anlatalım.
İnşallah.
Hocamızın bir sözünde Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir. Aslında burada geçen her cümleden kitap olur. Her cümle üzerinde çok düşünmek lazım. Çok hikmetli, çok önemli anlatımları bunlar inşallah. anlatımlar. Konuyla ilgili bir ayet okuyorum, şeytandan Allah'a sınırım. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğime baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Müslümanın Allah'tan korkma sebebi ölüm korkusu değildir. Müslüman Allah'ı darıltmaktan, Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkar. Bu çok önemli bir izah, çünkü insanların pek çoğu Allah korkusunu çok farklı düşünüyor. Hatta bu yüzden bazıları Allah'ı çok seviyorum, korkmama gerek yok diyor mesela. Halbuki asıl Allah'ı çok seven insan Allah'tan çok korkandır. Çünkü hocamızın da dediği gibi şiddetle Allah sevgisiyle insan canından çok sevdiği Allah'ı darıltmaktan korkar. Yani Allah'ın sevgisini kaybetmekten, Allah'ın sana olan güzelliklerini kaybetmekten korkarsın. Yani Allah'ın sevgisini kaybetmek demek bugün dünyadaki insanın başına gelebilecek, dünyada ve ahirette en kötü bir şeydir. Çünkü Allah'ın sevgisini kaybettiğiniz anda ahiretteki hayatınızda da demek ki Allah sizi cennetine layık görmeyecek. Ve zaten dünyada da aynı şekilde kaybettim. Allah'ın sevgisini kaybettiğiniz zaman insanın zaten içi ürpermesi gerekir. Yani nasıl bir insan derse annenin babanın sevgisini kaybetmekten korkarsın hani bunu diyorsam. Allah hepimizi yaratan sonuçta. Allah'ın sevgisini kaybetmek insanları daha çok korkutan, daha çok işte tüylerini diken diken yapan ve gerçekten Allah sevgisi dediğimiz zaman dizlerimizin titremesi gerekiyor Allah dendiği zaman. Maşallah. Çünkü hepimizin yaratıcısı, bütün dünyanın, evrenin, uzayın, yani aklımıza ne geliyorsa gördüğümüz her şeyde, aynaya baktığımızda gördüğümüz gözümüzde bile Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. O yüzden Allah'ın sevgisini hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Bunun içinde ne yapacağız? İman edeceğiz. İman hakikatlerini göreceğiz. Kur'an mucizelerini göreceğiz. Allah'ın bizden istediklerini yerine getireceğiz. Peygamberimizin söylediklerine dikkat edeceğiz, yapacağız, uygulayacağız. Ahir zamanı Allah dikkat çekiyor. Hazreti Mehdi'ye dikkat çekiyor. Bunları söyleyeceğiz. Çünkü Allah nasıl diyorsanız, hani Allah'a inanıyorum demek de bitmiyor. Allah'ın söylediklerini de yerine getirmek gerekiyor. Yani Allah diyor ki mesela işte ahir zaman olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacak. Sen diyorsun ki evet, her şeyi Allah yarattı. Dünyayı Allah yarattı. Bizleri Allah yarattı. Ama ben Hazreti Mehdi'ye de ahir zamana inanmıyorum. Olmuyor. Çünkü Allah'ın sözünü sen orada inkar etmiş oluyorsun. İşte bu da Allah sevgisini kaybetmene yol açar. O yüzden derin iman ve kalben, derin anlamda bakmak lazım olaylara. Yani kalbin tamamen iman etmesi lazım inşallah. Allah korkusu insana neşe verir. Diğer korkular ise dehşet verir. Bu da çok önemli hocamızın sözlerinden biri. Allah korkusu aklı açar, derinlik kazandırır. Allah korkusu aşık olduğun, sonsuz sevgiyle sevdiğin varlıktan, aşkının bir tecelli olarak saygıyla korkmak demektir. Aşkın bir başka tecellisidir. Burada işte bu da çok önemli olan, ya insanın başka korku dediğimiz zaman işte az önce açıkladık. İnsanlar neden korkar? Bilinmezlikten korkar bir. İkincisi dehşet verici şeylerden korkar. Yani şimdi birine desek ki seni gece yarısı işte ıssız bir ormana bırakıyoruz, bütün vahşi hayvanlar var burada dersin. Bırakırsın. İnsan orada korkar. Niye korkar? Ölmekten korkar mesela. İşte başına kötü bir şey gelmesinden korkar mesela. Dehşetli bir şeyden korkar. Ama Allah korkusu öyle bir şey değildir. Yani Allah'ın tamamen kalbinle zaten bütün imanlar, Allah'a yaptığın imanlar Allah'la senin arandadır. Yani Allah ve kul arasındadır. Hani her bireyin kendine aittir bu. Allah'ın da zaten önemli olan birebir senin kendin. Yani dua ederken bile Allah'la baş başasın. Konuşurken Allah'la baş başasın. O yüzden Allah'ın sevgisini hiçbir an kaybetmememiz lazım. Allah tek bir an zaten denetimini üstümüzden alsa, o saniye zaten olduğumuz yerde kalırız yani.
Burada elhamdülillah kaderi de tefekkür etmiş oluyoruz, anlamış oluyoruz. Çünkü Allah'ın yarattığı kader o anda Allah'ın sonsuz ilmiyle başlayıp ve bitmiş olduğu için müminler kadere iman ediyor ve o iman zaten neşe getiriyor inşallah, değil mi? Tamam. Yani bir kuşkuya düşmüyor, kapılmıyor. Allah'ın her şeyi hayırlı.
Zaten Allah sevgisi inşallah. Olan, Allah korkusu maşallah. Olan insan şüphelenmez ve sorgu sual yapmaz Allah'ın, çünkü bizim haddimize değil Allah'ın verdiği nimetlere sorgulamak. Sen diyor musun ben o zaman niye bugün yaşıyorum diye kendini yani sorguluyor musun? Kimse sorgulamaz mesela, ama iman hakikati anlatıyorsun. İnanmayan insanlar için konuşuyorum. İman hakikatini sorguluyor mesela. Ha, senin sorgulama yetkin yok zaten. Senin öyle bir haddin yok. Çünkü Allah yaratmış seni. Seni şu an konuşturan Allah. Mesela geçen onu anlattık. Nefes borusunla alakalıydı konuşma. Bizim mesela belli bir yaştan sonra aşağı iniyor nefes borumuz. Ve ses telleri, nodüller bu şekilde konuşarak frekanslarla, mesela dalgalarla bizim konuşmamız çıkıyor. Diğer canlılar mesela konuşamıyor. Bize bunu veren Allah. Bunu biliyorsun. Sen Allah'ın
yarattığı şeyleri nasıl sorgularsın? Sorgulamak yani bizim haddimiz olan bir şey değil. Ha, sorgulayana yine cevabını veririz inşallah ama yani sorgulamak insanların yapmış olacağı bir şey değil. Yani Allah'ı sorgulamak bizlere ait olan bir şey değil. Senin sorman gereken sor. Allah zaten sormayı, araştırmayı emrediyor zaten. Ama sen Allah'a değil, Allah'ın yarattığı mucizeleri bir araştır. Bak de ki bu nasıl olmuş mesela. İşte bunu Allah yaratmış. Maşallah çok güzel yaratmış. İşte bütün özellikleriyle, bütün detaylarıyla yaratmış. Maşallah. İnsanların bunları sorması lazım. Allah'ı sorgulamak haddimize değil inşallah. Allah aşkı unutulmaz. Allah korkusu unutulmaz. Ölüm unutulmaz. Her şeyi yaratanın Allah olduğu unutulmaz. Her an bizi Allah'ın seyrettiği unutulmaz. Konuşmalarımızı Allah'ın dinlediği unutulmaz. Bunlar hocamızın açıklamaları. Bazı insanlar Allah korkusu canlarını yakacak zannederler. Halbuki Allah korkusu neşe verir, coşku verir, sevinç verir. Bir nimettir. Allah korkusuyla insan aşkı bilir, tutkuyu bilir. Aklı açılır, beyni açılır. Aklı olmanın kökenidir Allah korkusu. Bununla ilgili bir ayet var şeytandan Allah'a sınırım. Azık edenin şüphesiz azığın en hayırlısı takva yani Allah korkusudur. Ey temiz akıl sahipleri benden korkup sakının. Bakara suresi 197. ayette zaten Allah korkusu olan insanda huzur olur, maşallah, mutluluk olur, bir ferahlık olur. Çünkü Allah korkusu olan insan Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkacağı için buna göre yaşar. Buna göre yaşarsa da Allah'ın dilediği gibi yaşamış olur. En mutlu, en huzurlu insanda, dünya hayatında da en mutlu şekilde, ahirette de en mutlu şekilde yaşayacak insan Allah'ın gerçekten dilediklerini, istediklerini yapan insandır.
Maşallah. İnsan Allah korkusu olduğu zaman hocamızın söylediği bir şey, diğer bütün korkular gidiyor.
Elhamdülillah.
Yani mesela Allah'tan haşa niye korkayım diyen insanlara baktığımız zaman zaten hani kendi ağızlarıyla zaten Allah korkuları olmadığını söylemiş oluyorlar. Ama Allah haricinde her şeyden korkuyorlar.
Allah'ın yarattığı her şeyden korkuyorlar değil mi? Hani
evet.
O adamlar mesela Allah'tan korkmuyorum diyorlar. Ölüm diyorsun, dizleri titriyor. İşte desen ki vahşi bir hayvan desen, baş başa bırakayım desen mesela titriyor yine aynı şekilde. Bunları yaratan Allah zaten. Seni öldüren Allah. Sana bu canlıları veren de Allah. İşte adam mesela hiçbir şeyden korkmuyorum der. Örnek veriyorum. Karanlıkta kalmaktan korkuyordur. Karanlığı yaratan da Allah. Sen demek ki neticede Allah'tan zaten korkuyorsun. Bunu bilmen lazım. Yani bunu inkar etmemen lazım.
İnşallah. İnşallah. Yani böyle işte ay sonundan korkuyor. İşte gelecek korkusu oluyor. İşte başıma acaba bugün bir kaza gelir mi ondan korkuyor. İşte mesela bir yere ağrıyor acaba kanser mi oldu, burun mu çıktı ondan korkuyor. Yani böyle sayısız korkuyu getirir Allah korkusu olmadığı İnşallah. Zaman bir insanda. Ve şeytanın da telkinli açık olduğu için şeytan dalga geçer resmen. Yani bir telkin verir zaten o telkinle iki ay kafası meşgul olur. Bir telkin daha verir bir sene meşgul olur. Yani o tarz bir yaşantı, yaşanacak bir yaşantı değil zaten Allah korkusu olmayan bir yaşantı. Tam bir teslimiyette binasının temelini Allah rızası ve hoşnutluğunu kıran kişi mi daha hayırlıdır diyor Allah ayetinde. Dolayısıyla Allah rızası ve hoşnutluğu üzerine ve korkusu üzerine temel alınarak bir insanın yaşantısını kurması gerekiyor. O zaman zaten herhangi bir hayatta sorun kalmıyor. Çünkü her şey Allah'ın kontrolünde zaten. İflas etse Allah iflas ettirmiş oluyor. Zaten ya yani zaten öyle de onu bilmiş oluyor o kişi. Allah korkusu üzerine kurarsa ya hayatını. İşte başına bir kaza geldi mesela bacağı kırıldı. O bacağı kıranın Allah olduğunu biliyor. Allah o şekilde takdir etmişse mesela biraz önce söyledin ya Ender hocam. Bu çok önemli. Mesela her gün yaşıyor insan değil mi? Ömrü hayatı boyunca her gün yaşıyor. Hiçbir zaman da demiyor ki sabah kalkınca ben bugün niye yaşıyorum? Veyahut da mesela çocuğu yaşıyor her gün. İşte sabah kalkıp uyanıyor. Çocuğun yaşıyor diye hiç kimse bir şey demiyor. Yani bugün de yaşadın ne kadar ilginç demiyor ama ölünce bazen bazı kimseler çok az bir grup tabii nasıl ölür diyor. Yaşarken nasıl yaşıyor demiyorsun. Ölünce niye ölür diyor.
Uyanmamız bile çok büyük bir mucize. Yani insan normalde yatıyorsun hiçbir şeyin yok, fonksiyonun yok. Bir anda uykudan uyanıyorsun. Yani Allah seni orada uyandırmaya da bilir.
Maşallah. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nahl suresi 99. ayette gerçek şu ki şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Bakın iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler, teslim olanlar değil mi? Hiçbir evet. şeyden korkmuyor ve sadece Allah'tan korkuyor. Sadece Allah'a olan aşkını pekiştiriyor inşallah.
İnşallah.
Ve şeytanın da zorlayıcı bir gücü olmadığını söylüyor Cenab-ı Allah. Çünkü şeytan vesveseyi verendir zaten değil mi? Evet. Ama Cenab-ı Allah Rabbimize teslim olduğumuzda zaten ne korku kalıyor? Hocamızın söylediği gibi elhamdülillah. Neşe veriyor Allah korkusu. Değil mi? Maşallah.
Zaten Allah korkusunun için üstünde hiçbir korku yok. Eğer tabii insan Allah'tan korkuyorsa başka hiçbir şeyden korkmaz zaten. Yani çünkü dünya hayatının vereceği her şeyin insanlar bilir. Yani bugün ölecek de olsa ölümden korkmaz. Der ki Allah bana bu ölümü vermiş. İşte bugün iflas edecek olsa der ki Allah beni bu şekilde görmüş. Hani bu şekilde yaşamamı istemiş. Hani beni bu şekilde imtihan etmişler. Bundan da mesela korkmaz. İşte herhangi başka bir şeyden de korkmaz. Bunlar Allah korkusu zaten bütün korkuların üstündedir. Sen o en üstteki korkudaysan zaten onun altındaki diğer korkuları görmezsin. Çünkü hepsini Allah'ın yaptığını bilirsin. Bunun farkına varırsın. İşte o zaman da zaten dünya hayatındaki hiçbir şey insanın gözünü de korkutmaz. Hiçbir şey de inşallah Allah'ın her şeyi yaptığını bilirsin doğal olarak. O yüzden de hiçbir şey senin önünü kesemez
inşallah. Bir de böyle bir kibirden kaynaklı da böyle bir şey olabiliyor. Yani Allah'tan korkulmaz diyor haşa. Allah sevilir diyor. Ya böyle kibirine birazcık zor geliyor. Enaniyetine zor geliyor işte. Allah'tan korkuyorum demek. Ama öylelerinin durumu tabii ahirette mahşer meydanında insanlar dizildiği zaman yalnızca bir hırıltı vardır. Bakışlarıyla da pişmanlıklarını gizlerler. Yani o zaman o korkuyu orada sağlam bir şekilde zaten tadacaksın. Yani bu dünyada eğer Allah korkusunu tatmıyorum, ben istemiyorum diyorsan
orada
zaten tanıyorsun. Sağlam bir korkuyu tadacaksın yani.
Şu ama an. Geç kalmış olacaksın tabii ki. Yani önemli olan Allah zaten diyor yani dünya, burası çünkü biz sınav hayatı, imtihan hayatındayız. Bu zamanda yani Allah'ın dilediği gibi yaşarsak, Allah'tan sevgisinden kaybetmekten korkarsak ve bunu bilerek yaşarsak daha kıymetli. Yani hocam hep söylüyor mesela Hazreti Musa ile ilgili hani o sular üstüne geldiği zaman işte hani Allah işte ben artık Musa'nın Rabbine inandım diyor mesela. Artık o saatten sonra bir anlamı yok bunun
Firavun
çünkü.
Diyor.
Firavun diyor Musa'nın hani şeyine tanrısına inandım diye. İşte o saatten sonra bunun anlamı yok. Önemli olan insanların ya da ölüm döşeğinde bunları söylemesinin bir anlamı yok. Önemli olan yaşadığı hayat içinde sen bunu bilerek yaşadın mı, bunu düşünerek yaşadın mı? Önemli olan, asıl olan insanın yapması gereken budur. Bunun maşallah. Kıymetini bilerek yaşarsan zaten o zaman en samimi Müslüman olmuş olursun. Allah'ın en sevdiği insanlar olmuş olursun. Çünkü Allah'ın gerçekten çok sevgisine sahipsen, Allah'ın istediği gibi yaşıyorsan da Allah sana zaten dünyada da ahirette de her şeyin en güzelini her zaman verecektir maşallah. İnşallah. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz
inşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatlerine i̇nşallah. Devam edeceğiz programımıza inşallah.
İnşallah. İman hakikatleriyle devam edelim. Elektrik üretimi açısından hücre zarındaki özel tasarım. İman hakikatimiz inşallah. Evimizdeki ışıkları yakan elektrik akımıdır. Ancak buradaki elektrik akımı elektronların hareketinden oluşur. Hücrelerimizdeki elektrik ise iyonların elektriksel olarak yüklü atomlar ya da moleküller akımından meydana gelir. Hücreler potansiyel enerjilerden var olan, kullanıma hazır olan, hazır bulunan enerji. Yani iyonların hareketi esnasında elektrik üretirler. Bu tıpkı potansiyel enerji sahip barajlardaki suyun hidroelektrik santrallerden geçerken elektrik üretmesi gibidir. Hücrelerde elektrik üretimi şu şekilde gerçekleşir. Tüm hücrelerde hücre zarları boyunca bir voltaj, elektriksel gerilim farkı vardır. Hücre zarındaki voltaj farkı elektrik potansiyeli olarak ifade edilen bir elektrik akımı oluşmasını sağlar. Hücre zarının içerisindeki bu elektrik potansiyeline dinlenme potansiyeli de denir. Ve bu potansiyelin miktarı yaklaşık 50 milivolttur. Bütün hücreler bu potansiyel enerjileri hücre içindeki faaliyetlerini yürütmek için kullanırlar. Ancak sinir ve kas hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak bu enerjiyi fizyolojik görevler içinde kullanırlar. Kas hücrelerinde bu akım sayesinde kasılma gerçekleşirken sinir hücrelerinde bu akım uyarı iletimini sağlar. Hücre zarı üzerinde sadece belirli iyonlar geçişine izin veren kanallar mevcuttur. Bu kanallar aracılığıyla hücre iyonları içine veya dışına pompalanırlar. Artı ve eksi yüklü parçacıkların hareketiyle hücre içi ve hücre dışı arasında elektriksel bir dengesizlik meydana gelir. Hücre içi ve hücre dışı sıvılardaki bu fark denge oluşana kadar bir geçiş eğilimi oluşturur. İçerisini dışarıdan ayıran hücre zarı bazı iyonların geçmesine izin verirken diğerlerinin geçişini engelleyen yarı geçirgen özelliktedirler. Bu yüzden hücre elektriğe ihtiyaç duyduğunda tüm yapılması gereken elektrik devresini tamamlamak için bu kanalların birini açmaktır. Hücre zarındaki kanalların güvenlik görevlileri gibi hareket ederek belli iyonların geçişine izin verirken belli iyonların geçişi engellemeleri bilinç ve akıl gerektiren eylemdir. Bak çok muhteşem, birini izin veriyor, birini durduruyor sanki bir yani görevli gibi. Sen geç, evet. Sen kal. Nereden biliyorsun, aynı hücreler geliyor ve ona ayırt edebiliyor.
Ya şey gibi, mükemmel bir şey. Hani çarşılara girerken otomatik kapı görünce size, evet, açılıyor kapanıyor. Maşallah. Bunları şöyle düşünün.
Ama mesela o herkes açıyor. Herkes hepsini açmıyor yani. Maşallah. Sen gel, sen kal, sen gel.
Ya şey gibi, hani çok donanımlı, maşallah, bir güvenlik sistemiyle hani mesela bir yerin korunduğunu düşündüğün zaman hani belli kişilere açılıyor o kapı mesela gördüğü zaman. Ya göz mesela korne şifresiyle ya parmakla bir şekilde bu şekilde açılıyor. Aynı bu hücrelerdeki de olay, maşallah, bu mesela. Faydalı olanları içeri alıyor. Faydalı olmayanları kapısını açmıyor mesela, kapatıyor. Bu hücre zarı bunu nereden akıl edecek? Yani baktığınız zaman faydalı olacağını nereden bilecek? Çünkü kendisiyle alakası yok ki kapı dediğiniz. Yani açıldığı zaman kendisiyle hiçbir şekilde hani mantıken düşündüğü zaman zarar görecek bir şey değil. Zararlı da gitsin, faydalı da gitsin. Onun için bir şey fark etmiyor normalde baktığınızda.
Tabii.
Ama bunu akıl ediyor olması, daha doğrusu Allah'ın kontrolü altında olduğunu gösteriyor bize bunlar. Yani hücreleri, çünkü akıl demek için hani bu bir şey de değil. Yani sokakta gördüğümüz bir şey dedik, kedi köpek gibi şuursuz hani canlı diyoruz onlara. Bu öyle bile değil yani, o kadar bile değil baktığınız zaman. Bunun bunu yapıyor olması da Allah'ın yaratış mucizelerinden bir tanesi.
Maşallah. Işte. Devam edelim slaytımıza. Çünkü burada tesadüfi bir geçiş yoktur. Aksine bilinçli bir seçim mekanizması vardır. Şuursuz molekül iyonlarının bu görevleri kendi kendilerine edinmeleri şüphesiz ki mümkün değildir. Tüm bunlar evrimcilerin kabul etmedikleri bir gerçeği bize göstermektedir. Bilinçli yaratılış. İnsan vücudundaki hücrelerin yapısında gereksiz veya eksik olan hiçbir şey yoktur. Her şey olması gerektiği gibidir. İnsan vücudunda yer alan 100 trilyon hücrenin her biri farklı işlevleri yerine getirmek üzere uzmanlaşmış olmalarına rağmen tümü kusursuz bir organizasyona ve işleyişe sahiptir. Maşallah. Yani evrimcilerin dediği gibi tesadüfen işe yaramıyor, fazlalık denilen bir şey yok. Allah'ı her şeyi detaylı olarak insana yarayacak şekilde en ufak şeyi bile yaratmış.
Maşallah.
Sadece müstakil olarak değil, aynı zamanda vücudun diğer hücreleriyle de çok etkin bir iletişime veya ilişkiye sahiptir. Bu hücreler birbirleriyle elektriksel mesajlarla haberleşir. Gerekli bilgileri alır ya da gönderirler ve yapmaları gereken işi eksiksizce yerine getirirler.
Allah'ın ilhamıyla, evet, değil maşallah mi? Eksiksizce görevlerini ele alırlar, evet, yerine
hepsi
getiriyor.
Hepsi görevinin ne olduğunu biliyor, nerede ne yapacağını biliyor. Yani kimse bir şey söylemiyor. Kendi kendine bir sistem içindeler. O şekilde
sürekli
devam
yapıyorlar. Hiç sürekli vazgeçmeden ben bugün yapmayacağım,
tabii,
demiyor.
Maşallah.
Ya da normal bizim hani dünyevi hayatta düşündüğümüz zaman mesela vardiya sistemi vardır. Vardiya değişikliği, evet, de yok. Aynı hücre aynı şekilde çalışıyor ve
yorulma yok.
Bunu şey yok. 7 gün 24 saat 365 gün 50-60 yıl yapıyor yani bu hücre, demiyor mu? Yeter ya, ben daha niye ayır dedim ki yani. Ya da hiçbir şekilde işte ben de yaşlandım artık yapmayayım bu saatten i̇şte sonra.
Allah
o şekilde yok. Allah'ın tamamen, yani Allah'ın dilemesiyle yaptığı çok açık ortada yani, maşallah, bu canlı şeyle.
Allah o şekilde onu yaratmış. Normalde insanlar bile yoruluyor, uyuma ihtiyacı oluyor, dinlenme ihtiyacı oluyor. Bir acizliği var. Ama Allah'ın yarattığı hücre içteki fonksiyon tamamen sürekli çalışıyor. Dinamik. Biz uyurken yine içimizde bu olayların hepsi gerçekleşiyor. Ama biz bundan haberdar değiliz. Maşallah. Allah'ın mükemmel şeyi. Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde onların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Maşallah.
Canlılarda mesela bu özelliği de çok görürüz. Bu, evet, az önce mesela diyoruz, bizim mesela hücrelerin bunu ayırt etmesi muazzam bir akıl gerektiren bir şey. Mesela biz diyoruz ki nefes alıp veriyoruz diyoruz.
normalde nefes aldığında herkes aynı mantık var işte, oksijen alıyorsun falan, ciğerler besleniyor bilmem ne. Ama Allah bunu mesela yine şöyle anlatayım. Mesela burnumuzdan biz nefes alıyoruz. Burnumuzun özelliği mesela Allah buna göre yaratmış. İşte klima gibi mesela aldığımız dışarıdaki havayı soğutuyor. Vücudumuza o şekilde veriyor mesela baktığımız zaman. Mesela çölden örnek verelim. Çölde develer mesela, ben onları çok gerçekten Allah'ın yarattığı güzel canlılardan bir tanesi. Mesela gözlerinin o çöl toprağına kapaması için mesela gözlerinin o saydam olarak kapanması mesela. İşte burun yapısı mesela Allah onunkini farklı yaratmış. Niye çölde yaşıyor diye. Daha sıcak iklimde sürekli diye. Allah onunkinin mesela sistemini daha farklı yaratmış. Biraz daha süngerimsi yaratmış. Biraz daha ıslak tarzı yaratmış. Biraz daha uzun yaratmış. Ondan dolayı da işte bu havayı mesela 40 derecelik havayı çekiyorlar. 15-20 derecede solunum yapıp bu şekilde işliyorlar ve enteresan bir şekilde onların burunlarında da mesela bu özellik var. Burunları da aynı şekilde mesela çöl ortamında, topraklı ortamda olduğu için burunları da o şekilde mesela kapanma yapısına sahip, toprak toz gelmesin diye. Bakıyoruz mesela her canlı birbirinden başka yaratılmış. Oysa nefes almak dediğin, ben de nefes alıyorum, deve de nefes alıyor. O da ciğerlerini besliyor, ben de ciğerlerini besliyorum. Normalde aynı şekilde olması lazım düşündüğün zaman. Ama değil işte, Allah canlıların hepsini birbirinden farklı ve ortamına uygun şekilde yaratmış. İşte bu da insanların bunlara bakıp iman etmeleri lazım. İşte bunların farkında olmaları gerekiyor. Bazı insanların, inanmayan, iman etmeyen insanların, Darwinist düşüncede olan, evrimci düşüncelere inanan insanların. Bunların yıkıldığını görüyoruz şimdi. Az önce de bahsediyorduk mesela. Bunların şimdiki zamanda tamamen darma duman olduğunu görüyoruz hocamızın da tabirle. Nasıl oldu mesela? Niye oldu? Niye şimdi oldu? Niye 100 sene önce olmadı? 150 sene önce olmadı da son 30 yıldır oluyor? Bunların nedeni de ayrı zamanda olmamız. Peygamber Efendimiz zaten bize müjdelenin demiş inşallah. Peygamber Efendimiz'in bize müjdelediği gibi ayrı zamanda olacağımızın olaylarını da anlatmış. Bize yaşanacak alametleri de, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden de bahsetmiş. Bunlardan İslam alimleri aynı şekilde geçmiş dönemlerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor. Çıkış olaylarından bahsediyor, yapacaklarından bahsediyor, fiziksel olaylarından bahsediyor, özelliklerinden bahsediyor. Yani hayret uyandırıcı şeyler gerçekten. Yani bunların son 30 yılda oluyor olması, işte Darwinist düşüncelerin çöküyor olması, bu olayların daha çok insanların imanını artmasına vesile olması, bunların ayrı zamanda olduğumuzun göstergesi. Eskilerde 1970'li yıllarda inanç, Allah'a olan inanç mesela %55 iken şu an %95'e çıkmış mesela. Bu oranın artışı ayrı zamanda olduğumuzu gösteriyor. Çünkü herkesin imana geldiğini, herkesin gerçekten iman ettiğini görüyoruz net bir şekilde.
200 tane olay oluyor. Daha önce 1979-80'den önce hiçbiri daha önceden gerçekleşmemiş. İlk kez olan olaylar.
Tabii hepsi. Maşallah.
Evet, zaten bunların en büyük özelliği tek olmaları. Yani bu konuda. Çünkü Allah zaten insanlara bu şekilde ayırt etmesi için bu özellikleri de tek veriyor. Yani genel olarak da değil mesela baktığınız zaman, hani genel olarak diyebilirdi. İşte güneş tutulması diyebilirdi mesela. Ama Allah ne diyor? Ramazan ayında ay ve güneş tutulması diyor mesela. Maşallah. İşte insanların daha net anlaması için, bunları daha iyi görebilmeleri için Allah daha detaylı şekilde maşallah belirtiyor insanlara. O yüzden bazı insanların yaptığı gibi, bir kısım insanların yaptığı gibi bunu örtbas etmeye çalışmak, işte sonra gelecek demek ya da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın varlığını inkar etmek haşa çok büyük günah. İnsan yani bunun vebalinin altına girmemesi gerekiyor. Bunun farkına varması lazım. Allah insana çünkü çok detaylı olarak bahsettirmiş zaten Peygamber Efendimiz tarafından da hadislerde de. Bunu biz de anlatmaya devam ediyoruz sürekli. Anlatacağız da inşallah Allah ömür verdiği sürece. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çünkü Peygamber Efendimiz müjdelenmemizi söylüyor. Biz de Hazreti Peygamberimizin söylediği gibi müjdeliyoruz inşallah. Yani Peygamber Efendimizin söylediğini yerine getiriyoruz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ya yerine getirmemiz gerekiyor inşallah. Biz de onları yapıyoruz. Bu çıkan olaylardan biraz bahsedelim. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dediğimiz gibi ay ve güneş tutulmalarından bahsettik. Ondan biraz da bahsedelim. Hani bu detaylı özelliklerden insanlar, hani görmeyenler varsa daha çok inşallah farkına varırlar. Görenler de gerçekten inandıklarının, farkına vardıklarının daha da bir mutlu ve huzuru içinde olurlar inşallah. Ay ve güneş tutulmaları. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak. Bir hadiste Peygamber Efendimiz belirtmiş. Peygamberimiz Mehdi'nin çıkışından önce Ramazan ayında ay ve güneş tutulması olacak diyor. Hadisler şu şekilde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır.
Güneşin oruç ayının ortasında, ayın ise sonunda tutulması. Konuyla ilgili diğer hadisleri okuyorum inşallah. Güneşin oruç ayının ortasında, ayın ise sonunda tutulması. Hazreti Mehdi Aleyhisselam için iki alamet vardır ki bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi, ayın ikinci gecesi, ayın da ikinci gecesinin ortasında güneşin tutulmasıdır. Bu hadislerin hepsini birden incelediğimizde şunu görüyoruz. 1. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak. 2. Bu tutulmaların ortalama 14-15 gün arayla olacak. Yani 2 hafta neredeyse. Ve bu tutulmalarda 2 kere tekrarlanacak 3. olarak da. Bu tespitlere uygun olarak 1981 yılında, yani Hicri 1401'de, yani Peygamber Efendimizin bize dediği Hicri 1400'den itibaren Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek diye, Ramazan ayının 15. günü ay, 29. günü de güneş tutulmuştur. Yine ikinci olarak 1982 yılında Hicri 1402'de Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günü de güneş tutulmuştur. Bakın hani sırada bir şaşma yok yani. Maşallah. Aynı şekilde.
Maşallah.
Mesela birincide nasıl önce ay sonra güneş, ikincide de önce ay sonra güneş. Yani yerleri de değişmiyor dikkat evet. ediyorsanız ve 15 gün ara bozulmuyor ve iki kez tekrarlanıyor ve Ramazan ayında oluyor. Bu Allah'ın insanlara gösterdiği bir mucizedir yani.
Ve yıllardır Ramazan'ımız var ve bu 1981'de bir oluyor, bir de 1982'de oluyor. Ondan önce hiç olmamış. Tabii. İlk kez oluyor.
Maşallah. Ve iki kere arka arka olması zaten. Bu da işte insanların çok net görmesini istiyor Allah zaten. Yani bu olayları gerçekleştirerek çok fazla görülmesini istiyor. Daha çok anlamalarını istiyor inşallah.
Ve ikisinde cuma gününe denk gelmesi.
Bakın mesela görüntümüzde var şu anda. Takvim yapraklarında Ramazan ayında gerçekleşen ay ve güneş tutulmalarını görüyoruz mesela bu iki takvim arasında, zaman arasında. 2 yılda arka arka 1981 ve 82'de. Bu olayların Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın diğer çıkış alametleriyle aynı dönemde meydana gelmesi ve Hicri 14. yüzyıl başlarında üst üste 2 yıl, yani 1401 ve 1402 yıllarında mucizevi bir tarzda tekrarlanması peygamberimizin mucizesidir. 1400 sene önce söyledikleri birer birer aynen gerçekleşmiştir. İşte bu da bize neyi gösteriyor? Gerçekten bu zamanda olduğumuzu gösteriyor. Ahir zamanda yaşadığımızı gösteriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğinin ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vazifesini yapmakla şu anda olduğunu görüyoruz. Çünkü bu olaylarla beraber peygamberimiz diyor ki bu olayları gördüğün zaman anla ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya gelmiştir, zuhur etmiştir yani diye görevi için. İşte bunları gördüğümüz zaman da bunlar sadece bir tanesiydi bu olay mesela. İşte savaşların olacağı, ekonomik sıkıntıların olacağı, hatta İran-Irak savaşının olacağı ve bu savaşta askerlerin kaybolacağı, bir çölde olacağı ve savaşın galibi olmayacağı, savaşın uzun yıl süreceği. Bunlardan hep bahsedilmiş, çok detaylı yani. Bu başka bir Irak-İran savaşı yok 8 yıl sürüp de binlerce askerin çölde kaybolduğu ve savaşın galibinin olmadığı, başka bir İran-Irak savaşı yok mesela. İşte bu olaylarla gerçekleşiyor.
İnşallah. Peygamberimiz müjdelenin, sevinin diyor. Onun bereketini göreceksiniz hepiniz. Bütün dünya dostluk, barışlık içinde olacak. İnsanlar zorlukta olmayacak. Herkesin ekonomik özgürlükleri, rahat bir yaşantının olacağından da bahsediyor. Bununla ilgili olarak da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde Allah'ın hadi yani hidayet veren isminin bereketi olacaktır. Hazreti Mehdi bereket anlamında söylüyor inşallah. Dilber meşhur şiirini İmam Rıza'nın yanında okuduktan sonra şöyle dedi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam mutlaka kıyam edecek. Allah'ın isim ve bereketiyle zuhur edecek. Yani imamın kıyamı kesindir. O Allah'ın ismi ve bereketiyle kıyam edecektir. Allah'ın hadi yani hidayet veren, doğru yola ulaştıran ismi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da da tecelli etmektedir. Hazreti Mehdi isminde hidayete ulaştıran anlamındadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle dünyanın dört bir köşesindeki tüm insanların Allah'a iman etmeleri ve İslam ahlakına yönelmelerine vesile olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bitkileri ve hayvanları sevmesi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam kuru bir ağacı diktiğinde ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir yere kuru bir dal diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. Maşallah. Bu hadisi şerifte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bitkileri seveceği ve onlarla bizzat ilgileneceğini işaret etmektedir.
Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle bildirilmektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselam uçan bir kuşa işaret ettiğinde kuş hemen bu emirle yere düşecek. Kuru bir ağacı diktiğinde ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Bu hadiste de Hazreti Mehdi aleyhisselamın hayvanlarla ilgileneceği, hayvanların da kendisini seveceğine işaret edilmektedir. Nitekim bir diğer hadiste yer ve gök ehlinin Hazreti Mehdi aleyhisselamı sevdiği, kuşların ve denizlerdeki balıkların dahi ondan razı oldukları bildirilmektedir. Onun hilafetinden, manevi liderliğinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam hiç malı mülkü olmayacaktır. O, Hazreti Mehdi aleyhisselam dünyaya gönül bağlamaz ve bunun içinde taş üstüne taş yığmaz. Hazreti Mehdi aleyhisselamın işleri çok hızlı halletmesi. Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi sizin 20 senenize bedel olacaktır. Hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın bir yılının insanların 20 yılına bedel olduğu haber verilmektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselam insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede halledecektir. Her konuya çok hızlı, akılcı, hizmetli ve kalıcı çözüm bulacak ve uygulayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın ilhamıyla insanları çok iyi tanıyacaktır. Aldığı kararlarda şahit gerekmeyecektir. İmam Mehdi aleyhisselam ilahi bilgiye uygun olarak hükmedecektir. İnsanları kendi gerçekleriyle ve kendi iç halleriyle tanıyacaktır. Davut peygamber aleyhisselam ve Süleyman peygamber aleyhisselamın kararları gibi onun hükümlerine de şahit gerekmeyecektir. Hadiste Allah'ın doğru kararları Hazreti Mehdi aleyhisselamın kalbine ilham edeceği işaret edilmektedir. Hazreti Davut aleyhisselam ve Hazreti Süleyman aleyhisselamın adil hükümleri gibi Hazreti Mehdi aleyhisselamın da tüm hükümleri bu yüzden adil olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam kalbine insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişiler hakkında karar verirken Hazreti Mehdi aleyhisselam delille veya tanığa ihtiyacı olmayacaktır. İnsanların iç yüzünün Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah tarafından hissettireceğine hadiste işaret edilmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselam hiç kimsede olmayan ilimlerin sahibi olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın onun fıkıh bilgisi ön aliminkine bedeldir. On aliminkine bedeldir. Pardon. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. İlim 27 kısma ayrılmıştır. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece iki kısmını elde edebilmiştir. Kaimimiz Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam edince diğer 25 kısmı da ortaya çıkacak ve insanlar arasında yayılacaktır. Allah insanlara hidayet vesilesi olması için görevlendirdiği tüm peygamberler ve elçileri ilimce ve vücutça kuvvetlendirmiştir. Allah'ın ahir zamanın hidayet önderi olarak seçtiği Hazreti Mehdi aleyhisselam da yaşadığı dönemde bu özelliğiyle çok dikkat çekecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın lütfetmesiyle çok üstün ilimlere sahip olacaktır. Ancak hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilim, klasik kültürel bilgilerden ziyade hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret olacağı anlaşılmaktadır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın bilim ve ilmi herkesten daha çoktur. Hazreti Mehdi aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhisselamın adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammed'i sallallahu aleyhisselamın ahlakıdır. Sahip olduğu bu hikmet, feraset, basiret olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneğine sahibiyle insanlar Hazreti Mehdi aleyhisselama yönelttikleri her soruda çözüm aradıkları her konuda benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünmedikleri yolları, hiç görmedikleri çözümleri, hiç akledemedikleri bakış açılarını Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaktır maşallah.
Yani insanlara şöyle, mesela Önder Hocam çok güzel anlattı orada da Hazreti Mehdi aleyhisselamla ilgili. Gerçekten insanlara sormak lazım. Yani Peygamber Efendimiz demiş ki denizde yüzen balıklar, gökte uçan kuşlar dahi müjdelenin diyor onlara.
Maşallah.
Ya kaldı ki hani bu canlılar, aklı şuuru yok diyoruz mesela bu canlıların. Ve bu canlıların bir baktığınız zaman da hani normal insan gibi dünyevi hayatta bağlı olan bir canlı da değiller. Hani bizim gibi işte
oku, büyü, kazan, çalış, evlen, çoluk, çocuk falan öyle bir dertleri de yok mesela baktığın zaman. Ya bunlar daha iyi sevin diyor. Şimdi sen akıl sahibi bir insansın. Aklını kullanabilen bir insansın Allah'ın vesilesiyle. Bunun sahibi bir insanın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini kabul etmemesi ya da peygamberimizin sözünü kabul etmemesi, yani Allah'ın sözünü kabul etmemesi mantığa aykırı. Yani diyorsun ki her şey çok güzel olacak, dünya hayatı güzelleşecek, ekonomi düzelecek, insanlar artık daha rahat yaşayacaklar ve birbirlerine güven ve barışın olduğu bir dünya olacak diyorsunuz. Ama ondan sonra böyle anlatıyorsun mesela birine. Evet der, çok güzel bunlar olsun ama nerede dersin mesela. Dersin ki ona, Hazreti Mehdi Aleyhisselam mı olacak? Yok ya, Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyor. İşte bu insanların büyük düşüncelere kapıldığı zamanlar, bu tarz düşüncelere, zaten bu da zaten baktığımız zaman peygamberimizin hadislerinde diyor ki insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceğine inanmayacağı zaman, geleceğini düşünmediği zaman, yani bunun inancını kaybettikleri zaman da Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek diyor. Çünkü insanların bir alametinden bir tanesi de bu. İnsanlar farkına varmayacak ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam zaten fark ettirmeye başladı. Çünkü dünyadaki yaşanan olaylardan görüyoruz bunu. Yani mesela şu anda doğal olayların artması, bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Yani şu anda doğal afetler, seller, depremler inanılmaz arttı. 80 yılından itibaren grafikler var mesela. Onların 1400'e denk geliyor 80 yılı. Ondan söyleyeyim, Hicri 1400'e. O zamandan itibaren inanılmaz bir deprem artışı var mesela. İnanılmaz doğal afetler var. Yani dünyada çok büyük değişiklikler oluyor. Hiç olmayan şey dediğimiz şeyler mesela gerçekleşmeye başlıyor. Bu da işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğinin ve gerçekten dünyada çalışmalara başlayacağının göstergesi. Tabii. O yüzden bunların insanların kabul etmesi gereken bir şey. Yani baktığınız zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam diyorsunuz dünyaya güzellik getirecek ve bereket sıfatı var Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Dünyayı bereketiyle kaplayacak inşallah. Hani bu insanlar için sevindirici, müjdeleyici bir durum. Yani bunları örtbas etmek insanlar için, demek ki sen sürekli kötü bir hayat sürmek istiyorsun. Dünya hayatında kimseye güvenmek istemiyorsun. Kötü bir hayat yaşamak istiyorsun. Herkesin evrimci mantıkla işte güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan ezilir diye bu zihniyette yaşamak istiyorsun. Alt sınıf olarak yaşamak istiyorsun. Onlar öyle görüyorlar ya insanları, diyor aşağı ırk diyor hatta bizim için, haşa Türkler için. O demek ki bu zihniyette yaşamak istiyorsun diye söylerler, sorarlar insana yani. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini istemeyenler de zaten kendi çıkarlarına ters düştüğü için bunu böyle bu şekilde anlatmaya çalışıyorlar, ama ne kadar yaparlarsa yapsın, çalışırlarsa çalışsınlar, dünyanın kaderi bu şekilde olmuş. Allah bu şekilde dilemiş. O yüzden önüne geçilmeyecek. Yani hiçbir şekilde zaten önüne geçemezsiniz. Niye? 1980'den beri olan olayların önüne kim geçebildi mesela? Bu yaşadığımız bütün dünyadaki olaylar. Kimse geçemiyor. Geçemez de hiçbir şekilde. O yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da dünyadaki faaliyetlerini yapmasının önüne kimse hiçbir şekilde geçemeyecek. Çünkü Allah onun sıfatını galip olarak kılmış. Yani Allah zaten galip olarak yapmış. Bütün görevlerinde, bütün vazifelerinde galip gelecek demiş. Ya bu onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kaderi. O yüzden dolayı hani hiç kimse hiçbir şekilde bunu engelleyemez. Bunu yapmamız gereken zaten engellemek değil. Zaten Allah'ın dilemesine karşı koyamayacağımız için bizim bunu da yapmamız gereken müjdelemek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini, zuhur edeceğini insanlara müjdelemek, anlatmak yaşanacak olayları. Ya bizden, Peygamber Efendimiz'in de, Allah'ın da bizden istediği, Rabbimizin de bizden istediği bu inşallah.
Maşallah. Şimdi videomuz var. Yine büyük alametlerle ilgili. Ahir zaman alametleriyle ilgili. Onu izleyelim, sonra devam edelim inşallah.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, Miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız, hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, bu mesela burada gördüğümüz olaylar çıkış alametleri zaten. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın denizde mesela bir ateş yanması. Biliyoruz Kadıköy'de mesela denizde bir gemi yandı ve iki gün sönmedi mesela. Denizin ortasında bir gemi yanıyor ve iki gün sönmüyor. Suyun içinde yani. E bu başka bir olmadı mesela böyle bir olay. Lul'ün kuyruklu yıldızı mesela çift boynuzlu diye geçiyor hadiste. Aynı şekilde çift boynuzla geçmesi. Ya buradaki bu anlatılan az önceki videoda izlediğimiz bütün alametler gerçekleşti ve tek alamet olarak var. Ve bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gerçekten zuhur ettiğini gösteriyor. Yani Cübbeli'nin dediği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir ara gelecek dedi 3-4 sene önce. Ondan sonra vazgeçti. Dedi ki yok dedi 570 sene sonra gelecek. Dünyanın hayatı 570 yıl diye zaten yani 570 yıl sonra gelecek diyor. Bu işte onun nasıl Allah'ın da zaten ve söylediği bir Kur'an-ı Kerim'de ayette hani kendileriyle çelişirler diyor insanlar. Gerçekten mesela iki videosunu yan yana koyun. Kendiyle çeliştiğini görüyorsunuz. Cübbeli ile ilgili bir videomuz var sanırım. Onu izlersek üstüne konuşalım inşallah.
Cübbeli Deccal'in çıktığını anlatıyor.
Deccal mutlaka çıkacak. Deccal ne zaman çıkacak? Bunu bekliyorum.
Cübbeli bu konuşmasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Deccal'in zuhur işaretleri olarak saydığı alametlerin içinde yaşadığımız Hicri 1400'de gerçekleştiğini ifade etmekte. Hatta Deccal'in zuhur alametlerini sayıyorum. Saydıklarım bugün yaşanıyorsa Deccal de çıkmıştır manası taşıyan bir anlatım şekli kullanarak Deccal'in zuhur ettiğini açık bir şekilde söylemektedir. Cübbeli konuşmasında cemaatine şu an Deccaliyetin hakim olduğunu dolayısıyla Deccal'in zuhur ettiğini şu şekilde ispatlamaktadır.
Ne zaman çıkacağına dair şurada dikkat edin, var mı yok mu görürsünüz. Sayıyor. İnsanlar iyiliği emretmeyi terk ettikleri zaman yani kimse kimseye namaz mı demeyecek. Kimse kimseye işçi içme, faiz yeme demişti. O zamana geldik mi? Ha, adam öldürmek çok ucuz olacak. Nasıl? Çok kolay değil mi? Ondan sonra Allah'ın hükmüyle amel etmeyi terk edecekler. Kaldı mı? Yok. Faiz yiyecekler. Ve şey yedir bina, sağlam yüksek binalar yapacaklar. Nasıl? 30 kat, 40 kat. Şerif-ül humur içki içecekler. Ondan sonra Allah'a verdikleri sözü ve kendi aralarında birbirine verdikleri sözleri bozacaklar. Ondan sonra din ilmini öğrenen de din için öğrenmeyecek. Para için öğrenecek, mal için öğrenecek. Akraba ilişkilerini kesecekler. Kurra çoğalacak, fukaha azalacak. Ne demek? Yani hafızlar, Kur'an okuyanlar çoğalacak, fıkhı bilen azalacak. Öyle mi? Bugün hatim okuyayım, mevlüt okuyayım dersen 500 hocam bulursun. Ama bir fetva sorayım desen bir tane bulamıyorsun. Doğru fetva verince hoca kalmaz. Ha! İşte o zaman Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Meryem'in oğlu İsa, kardeşim gökten inecek.
Görüldüğü gibi birkaç yıl öncesine kadar yaptığı konuşmalarında Cübbeli kendi cemaatine bu yüzyılda Deccaliyetin yaşandığını birçok hadisten delil vererek ispatlamaktadır. Bilindiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine göre Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur etmesi için öncelikle Deccal'in zuhur etmesi ve Deccaliyetin dünyayı zulümle, adaletsizlikle, kanla, gözyaşıyla kasıp kavurması gerekmektedir. Cübbeli'nin bu ve bu konuyla ilgili başka anlatımları Deccaliyetin içinde yaşadığımız yüzyılda tam olarak yaşanmakta olduğunu göstermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Deccal'in zuhurunun ardından toplumlarda oluşacak kargaşa ve zulüm ortamını anlattığı hadislerinden bazıları şu şekildedir. Deccal çıkar, mahiyetinde su ve ateş vardır. İnsanların su olarak gördüğü yakıcı bir ateştir. İnsanların ateş olarak gördükleri de soğuk ve tatlı bir sudur. Allah, Hazreti Adem'i yaratmış olduğu günden bu yana Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Deccaliyetin yaşandığını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde verdiği önemli alametlere göre delillendirerek anlatmış olan Cübbeli, Hazreti Mehdi aleyhisselamın bu yüzyılda zuhur edeceğini de kabul etmiştir. Çünkü Deccal olmadan Mehdi, Mehdi olmadan Deccal ve Deccaliyet olması mümkün değildir. Hazreti Mehdi aleyhisselam, Deccal'in ve onun yandaşlarının oluşturduğu Deccaliyet sisteminin akıttığı kanı durdurmak, yaptığı zulme son vermek için gelecektir. Deccaliyeti olmayan bir Mehdiyet olmaz. Ancak her nedense yıllarca mescit sohbetlerinde, kasetlerinde, videolarında, cemaat içindeki özel sohbetlerinde bu düşünceleri var gücüyle savunan Cübbeli, söz konusu düşüncelerinde bir anda tam ters yönde değişiklikler yapmıştır. Yıllarca
Deccal çıktı. Alametleri zuhur etti. Minberlerde Deccal'den bahsedilmiyor. Bu Deccal'in çıktığının alametidir şeklinde vaazlar verdiği cemaatine, şimdi ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu yüzyılda çıkmayacağını, 500-600 yıl sonra çıkacağını, kimsenin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleme azminde olmamasını söylemektedir. Dolayısıyla sahih hadislerden delil göstererek anlattığı bu alametlerin varlığını külliyen reddederek kendi içinde büyük bir çelişki yaşamaktadır.
Tabii Cübbeli Ahmet Hoca bize, bize değil de tabii Türk halkına bu çelişkili ifadelerinin gerekçesini de anlatsın. Yani çünkü çok açık. Deccal var, deccaliyet var, deccaliyetin bütün alametleri var. Günümüzde biz bunu yaşıyoruz ve hatta mağduru gibi anlatıyor. Ama bunun karşısında Mehdiyet o yok. E olmadı, öyle olmaz. Yani deccaliyet varsa Mehdi var, deccal varsa. Ki var. Mehdi varsa deccal var. Biri var biri yok gibi anlatım ne Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ne hadis-i şeriflere uymuyor. Ne İslam alimlerinin anlatımlarına uymaz. Yani zaten ehl-i sünnet inancı da Mehdi inkarı mümkün olmayan bir konudur ehl-i sünnette. E Mehdi yok diyorsun, nasıl olacak bu? Yani insanların aklına bir sürü soru gelir o zaman. E bu sorulara da cevap vereceksin. Çünkü anlatımlarında açıkça çelişki var. Bu çelişkiyi biz söylemiyoruz. Kendisi söylüyor. Yani kendi anlatımlarını biz yayınlıyoruz. Bizim hiçbir ilavemiz yok. Daha önceden Mehdi var. Gelecek. Geldi. Cenab-ı Allah'a dua ediyor, yalvarıyor. Cenab-ı Ya Rabbi bize göster diyor, değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göstermedin, sahabeyi göstermedin, Fatiha'nı göstermedin. Bağır ediyor, hiç olmazsa Mehdi Aleyhisselam'ı göster diye dua ediyor.
Maşallah.
Onu görelim diyor, ona hizmet edelim, yardım edelim, askeri olalım diye dua ediyor. Cemaat-i Müslümin de amin diyor. Ne güzel dua, Allah razı olsun, maşallah. E sonra peki? Ya aradan geçen zamanda ne oldu?
Ne değişti?
Ne değişti kardeşim? Ha, değişen bir şey var. O Mehdi Aleyhisselam'ın gelmiş olduğunun alametleri arttı. Daha çok alamet oluşmaya başladı o zamana göre. Değişiklik bu. Ama Mehdi Aleyhisselam gelmiştir. Zuhuratını beklemektedir. Bu aynı. E niye anlatmıyorsun şimdi bunu? Peki niye vazgeçtin? Niye anlatıplarını değiştirdin? İşte bu niyelerin cevabını vermesi gerekir bir hoca olarak. Değil mi yani? Bir hoca olarak görüyorsa kendini. O zaman hem cemaatinin oluşturan kişilerin kafasında meydana gelen, gelme ihtimali olan soru işaretlerini, hem de bizlerdeki bu soru işaretlerini, cevabını vermesi lazım. İnsanları aydınlatması lazım. Ama nedense bunu da yapmıyor. Yani bu da acayip. Bu da garip. Bir an önce bu fikri neden değiştirdiğini bize açıklayacak. Nasıl açıklayacak? Öyle kafaya göre yok. Diyor ya, ben başka kafadan, kafama göre. Öyle olmaz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine göre açıklayacak. Temeli olacak. Hadis-i şerifleri kendine şiar edinecek, temel alacak. Onlardan bize anlatacak. Öyle kabul ederiz. Ben kafama göre vazgeçtim. Eskiden böyle anlatıyordum ama şimdi vazgeçtim. Mehdi gelmeyecek. Öyle olmaz. Mehdiyet senin kafana göre değişecek bir konu veya anlatılacak bir konu değil. Hiç kimsenin kafasına göre anlatılmaz Mehdiyet. Deccaliyet de öyle. Cenab-ı Allah ne buyurduysa öyle anlatılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurduysa öyle anlatılır. Olur mu öyle şey? Kişiye göre Mehdi anlatımları, kişiye göre Mehdi yorumları. Olur mu öyle şey? Yani çok anormal, o fitne meydana getirir böyle bir üslup. Tabii. Olmaz. Bize Kur'an'a göre, hadislere göre açıklama yapacak. Eğer Kur'an'a ve hadislere göre bir açıklama yapar ise o zaman kabul ederiz. Yapmazsa etmeyiz.
Zaten kendi söylemiyor mu? Nasıl oluyor da diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanıp söylediğine inanmıyorsun diyor. Yani bunu zaten soruyor. Hani nasıl oluyor da inanmıyorsun diyor. Başka kafadanım. Hangi kafadasın onu da söylemiyor. Dolayısıyla yani Serdar hocamın da üstüne basa basa söylediği gibi kendiyle çelişiyor. Kendi ifadelerini zaten yayınlıyoruz burada. İnşallah. O yüzden.
Ya zaten Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini ne cübbeli ne de cübbeli tarzı kimseler hiçbir şekilde engelleyemezler. İşte bunlar çok güzel oluyor. İnsanlara örnek olarak gösteriyoruz burada.
insanların nasıl çelişki içinde olduğunu, işte olayları nasıl saptırmaya çalıştırdıklarını bize daha güzel insanlara ispatla aktarmamızı sağlıyor bu olaylarda. Buradan da görüyoruz yani zaten kendiyle çelişkide olduğunu izleyenler, dinleyenler, takip edenler çok net bir şekilde anlarlar inşallah.
İnşallah.
Bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik. Saat 17'de Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımız canlı olarak yayınlanacak. Bunu izleyicilerimiz A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Herkese iyi pazarlar diliyoruz.